Ayrım 72, Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler, Scott Lynch, sayfa 661. Jean hemen sonra Selendri'nin arkasına dikildi. Görevlinin burnundan fışkıran kanlar yüzünden aşağı damlıyordu. Kadın bıçaklarını ona doğru savurduysa da duyduğu öfke Jean'a müthiş bir kuvvet veriyordu. Genç adam Selendri'nin pirinç ön kolunu yakaladı, karnına indirdiği bir yumrukla hasbını iki büklüm etti ve onu gerisin geri çevirip kollarını tuttu. Selendri kıvranarak soluklanmaya çalıştı. ''Bu ofiste pek güzelmiş.'' dedi Jean usulca, sanki az önce Selendri ile adamlarını pataklamamış da onlarla el sıkışmış gibi. Locke kaşlarını çattıysa da planı uygulamaya devam etti, kaybedecek vakitleri yoktu. ''İyi izle Selendri, çünkü bu numarayı sadece bir kez yapabilirim.'' diyen genç adam hileli oyun kartlarını çıkardı ve desteği abartılı bir edayla kardı. ''Burada hiç içki var mı? Oldukça sert bir içki. Hani insanın gözünü yaşartıp boğazını yakan cinsten.'' Rekuil'in çalışma masasının arkasındaki rafta çiçeklerle dolu gümüş bir kasenin yanında bir şişe brandy bulunca buna çok şaşırmış gibi yaptı. Locke kaseyi kaptı, çiçekleri yere attı ve boş kabı masanın üstüne koydu. Sonra da brandy şişesini açıp kahverengi sıvıyla kaseyi yaklaşık 3 parmak doldurdu. ''Şimdi gördüğün gibi ellerimde son derece sıradan kartlardan oluşan, son derece normal ve son derece alelade bir deste tutuyorum. Yoksa öyle değiller mi?'' Desteyi son bir kez kardı, sonra da kasenin içine attı. Simyasal kartlar yumuşadı, esnedi ve fokurdamaya başladı. Üzerlerindeki resimler ile semboller çözünerek önce renklerle bezeli beyaz bir bulamaca, sonra da griye çalan yağlı bir çamura dönüştü. Locke masanın köşesindeki küçük bir tabakta yuvarlak uçlu bir tereyağı bıçağı buldu ve onu kullanarak gri çamuru hızla karıştırdı. Bir süre sonra oyun kartlarından eser kalmadı.
''Sen ne halt yiyorsun?'' diye sordu Selendri.
''Simyasal çimento hazırlıyorum.'' dedi Locke. ''Kart gibi gözükecek şekilde boyanmış, sert içkilere tepki vermek üzere tasarlanmış küçük reçine levhalarla.'' ''Tanrılar aşkına, bu destenin bana ne kadara mal olduğunu tahmin bile edemezsin. Hatta onu yaptırdıktan sonra gelip sizi soymaktan başka bir seçeneğim kalmadı diyebilirim.''
''Senin niyetin?''
''Kişisel tecrübelerime dayanarak,'' diye devam etti Locke, ''bu bokun katılaştığında çelikten daha sert hale geldiğini biliyorum.'' Tırmanma dolabının duvardaki konumuna kadar koştu ve gri çamuru kapının yerini belli eden ince çizgilere sürmeye koyuldu. O nedenle ben bu şeyle gizli girişi sıvadıktan ve onu ana kapının kilidine döktükten sonra bu akşam ofisini tekrar görmek isterse Requi'nin bir koçbaşı getirtmesi gerekecek. Selendri bağırarak yardım istemeye çalıştı ama boğazındaki hasar çok fazlaydı. Çıkan ses yüksek ve ürkütücü olmasına rağmen aşağı katlara ulaşacak kadar güçlü değildi. Locke hemen demir basamaklardan aşağı indi, ofisin ana kapısını kapattı ve daha şimdiden sertleşmeye başlamış çimentonun bir topağını kilit mekanizmasına soktu. ''Ve şimdi,'' dedi genç adam ofisin ortasına geri döndükten sonra, ''akşamın bir sonraki gösterisi, ev sahibimize önceden armağan ettiğim bu güzelim sandalye takımını içeriyor. Meğer Talatri Barao'ndan anlıyormuşum ve aklı başında birinin bu kadar güzel bir eşyayı 40 ayça kadar zayıf bir tahtadan yaptırmasının geçerli bir sebebi varmış.'' Locke sandalyelerden birini kavradı, sonra da çıplak elleriyle oturarak minderini ve altındaki paneli sökerek içi aletlerle ve teçhizatlarla dolu sığ bir bölmeyi açığa çıkardı. Bölmede muhtelif edevatların yanı sıra bıçaklar, deriden yapılma bir tırmanma kemeri, kıskaçlar ve indiriciler vardı. Locke mobilyayı sallayarak bunları tıkırtılar eşliğinde yere döktü, ardından sırıtarak sandalyeyi başının üstüne kadar kaldırdı. Hem böylece çok daha kolay kırılıyorlar. Elindeki sandalyeyi ofisin zeminine sertçe çarparak dediğini de yaptı. Sandalye ek yerlerinden parçalanmasına karşın dağılmadı. Çünkü kırık parçalar bacaklarındaki ve arkalığındaki boşluklardan geçirilmiş bir şey tarafından bir arada tutulmaktaydı. Loki enkazla birkaç saniye cebelleştikten sonra birkaç tane yarı ipek halatı başarıyla dışarı çıkardı. Bunlardan birini aldı ve Jan'ın da yardımıyla Selendry Requin'in çalışma masasının arkasındaki sandalyeye bağladı. Kadın tekmeler attı, tükürdü, hatta onları ısırmaya çalıştı. Fakat çabaları sonuçsuz kaldı. Selendry'nin etkisiz hale getirilmesinin ardından Loki yerdeki alet yığınından bir bıçak seçerken Jan da diğer üç sandalyeyi kırmakla ve gizli içeriklerini dışarı çıkarmakla uğraştı. Loki elinde bıçakla Selendry'ye yaklaşırken kadın ona aşağılayıcı bir bakış attı.
''Size işinize yarayacak bir şey söyleyemem.'' dedi Vekil Arş. ''Kasa odası kulenin altında ve az önce kendinizi buraya hapsettiniz. O yüzden beni istediğin kadar korkut Costa ama ne yaptığınıza dair hiçbir fikrim yok.''
''Ah, bunu üzerinde kullanacağımı mı sandın?'' Loki gülümsedi. ''Selendry, birbirimizi bundan daha iyi tanıdığımızı sanıyordum. Kasa odasına gelince onun bahsini kim açtı ki?''
''Oraya sızma çabaların.''
''Yalan söyledim Selendry. Arada bir öyle yaparım. Mekanik kilitler üstünde deneyler yaptığıma ve Maxilan Stragos için not tuttuğuma sahiden inandın mı?'' ''Hiç de bile. Zemin ve birinci katlarınızda brandy yudumluyor, neredeyse lime lime doğranmama neden olan bir olaydan kalma yaralarımın iyileşmesini bekliyordum. Kasa odanıza girmek mümkün değil tatlım.'' Ona yaklaşmak gibi bir niyetim hiç olmadı. Loki odayı ilk kez görüyormuş gibi davranarak etrafına bakındı. Yine de Requin'in duvarlarında birbirinden pahalı bir sürü tablo var öyle değil mi? Loki yüzünde kocaman bir sırıtışla en yakınındaki tabloya kadar gitti ve büyük bir dikkatle keserek resmi çerçevesinden çıkarmaya başladı. 7. Kısım. Loki ile Jan 10 dakika sonra kendilerini Requin'in balkonundan geriye doğru attılar. Deri kemerlerine tutturulmuş yarı ipek halatlar kusursuz birer çapa ilmiğiyle balkonun trabzanına bağlıydı. Sandalyelerde yedek halatlara yetecek kadar boşluk olmamıştı ama bazen biraz riske girmeden hayatta hiçbir yere varamazdınız. Gece havasında hızla aşağı kayarak balkonları teker teker arkalarında bırakırlarken ve bıkkın, hoşnut, ilgisiz veya bezgin oyuncuları görebildikleri pencereler birer birer geride kalırken Loki coşkuyla bağırdı. Neşesi geçici bir süreliğine kederini bastırmıştı. O ve Jan kurşun gibi yere çakılmamak için demir indiricilerini kullanarak 20 saniye boyunca aşağı düştüler. Ve madrabaz bekçiye şükürler olsun ki o 20 saniye boyunca her şey yolundaydı. Requin'in çerçevelerinden özenle ayrılıp dürülmüş ve muşambadan taşıma tüplerine sokulmuş değerli tablolardan 10 tanesi iki kafadarın omuzlarına asılıydı. Loki taşıma kılıfı eksikliği sebebiyle tablolardan ikisini duvarda bırakmak zorunda kalmıştı. Bunun sebebi yine sandalyelerin içindeki kısıtlı alandı. Loki, Requin'in nispeten iyi bilinen sanat koleksiyonunu çalma planını ortaya attıktan sonra çeşitli kentlerdeki antika ve hediyelik eşya tüccarları arasında potansiyel bir alıcı aramıştı. Sonunda sanat eserlerinin farazi edinimi karşılığında en hafif tabiriyle tatmin edici denebilecek bir teklif almayı başarmıştı. İnişleri Requin'in avlusunda halatların yerden 8 santim yukarısında asılı kaldığı meydanda son buldu. Ortaya çıkışları avlunun çevresinde gezinen birkaç sarhoş çifti ürküttü. Halatlarını ve koşumlarını daha çıkarmamışlardı ki kalın çizmeli ayakların patırtısını ve silahlarla zırhların takırtısını duydular. 8 gözden oluşan bir tim günahhanenin sokak tarafından onlara doğru koşuyordu.
''Olduğunuz yerde kalın!'' diye gürledi en öndeki göz. ''Arhon'un ve konseyin bir subayı olarak sizi Talverra'na karşı işlediğiniz suçlardan dolayı gözaltına alıyorum.'' ''Direniş gösterirseniz gözünüzün yaşına bakılmayacak.''
8. Kısım. Uzun sığ su kayığı Arhon'un özel iskelesine yanaşırken Loki kalbinin hızla çarptığını fark etti. Sıra işin hassas kısmına gelmişti, en hassas kısmına. O ve Jean çevrelerindeki gözler tarafından kayıktan çıkarıldılar. Elleri arkalarından bağlandı ve tablolarına el kondu. Kayığı terk eden son göz tabloları yanına alarak büyük bir dikkatle taşıdı. Onları tutuklayan subay rıhtımdan sorumlu göze yaklaşıp asker selamı verdi. Mahkumları derhal gözeticiye götürmemiz emredildi Kılıç Bey'i. Biliyorum dedi rıhtım subayı duyduğu hoşnutluğu açıkça belli eden bir ses tonuyla. Aferin çavuş.
Sağ olun komutanım, bahçelere mi götürelim?
Evet.
Loke ile Jean apar topar Mon Magisteria'ya sokulup boş koridorlardan ve sessiz balo salonlarından, silah yağı kokularından ve tozlu köşelerden geçirildiler. Sonunda Arhon'un bahçelerine çıktılar. Ayaklarının altındaki çakılları gıcırdatarak ağır kokularla dolu gecenin içinde yürüdüler. Gümüş yapraklı sarmaşıkların hafif ışıltısını ve fener böceklerinin titrek parıltısını geride bıraktılar. Maxilan Stragos kayıkhanesinin yakınında sırf bu görüşme için oraya getirilmiş bir sandalyeye de oturarak onları bekliyordu. Yanında Murray'ne ve ah Loki'nin kalp atışları nasıl hızını vermişti ama Kel simyacıya ilaveten iki göz daha vardı. Çavuşlarının liderliğindeki göz timi Arhon'u selamladı.
Diz çöktürün dedi Stragos istifini bozmadan.
Loke ile Jean onun önündeki çakıllara çökmeye zorlandılar. Yüzünü buruşturan Loke karşısındaki sahnenin ayrıntılarını saptamaya çalıştı. Murray'in uzun kollu bir tünik ve koyu renkli bir etek giymişti. Loke bulunduğu açıdan kadının çizmelerinin süslü püslü saray papuçları değil de koşmak ve dövüşmek için ideal olan siyah düz tabanlı saha çizmeleri olduğunu görebiliyordu. İlginç. Elinde gri renkli büyükçe bir çuval tutan Stragos'un simyacısı kaygılı görünüyordu. O çuvalda neyin olabileceğini düşününce Loke'nin nabzı tekrar hızlandı. Stragos dedi Loke, Arhon'un aklından tam olarak neyin geçtiğini bilmiyormuş gibi davranarak. Bir bahçe partisi daha mı? Şu zırhlı yalakalarına söyle de artık ellerimizi çözsünler. Ağaçların arasında priori casuslarının saklandığını sanmıyorum.
Kimi zaman sana haddini bildirmek için ne yapılabileceğini merak ettim dedi Stragos sağ tarafındaki göze işaret vererek. Maalesef öyle bir şeyin muhtemelen imkansız olduğu sonucuna vardım.
Göz dizlerinin üstündeki Loki'yi göğsünden tekmeleyerek sırt üstü devrilmesine neden oldu. Genç adam kıvranarak geri çekilmeye çalışırken altındaki çakıllar kayıp gitti. Göz elini uzattı ve onu tüniğinin yakasından kavrayarak tekrar doğrulttu.
''Simyacımı görüyor musun? Onu tam istediğin gibi yanımda getirmiş miyim?'' dedi Stragos.
''Evet'' dedi Loke.
''Benden alıp alabileceğin işte bu kadar. Sözümü tuttum. Onu görmek istemiştim. Buyur gör.''
''Stragos seni yavşak. Hala yapacak işlerimiz.''
''Hiç sanmıyorum'' dedi Arhon. ''Bence işiniz artık bitti ve sanırım bağlı büyücüleri nasıl bu denli çileden çıkardığınızı artık anlıyorum.''
''Stragos, eğer hemen zehirli orkideye dönmezsek...''
''Gözcülerim o tarife uyan bir geminin şehrin kuzeyinde demirli olduğunu bildirdiler. Çok yakında filondaki kadırgaların yarısıyla beraber gidip onu ele geçireceğim. Böylece sokaklarda teşhir edebileceğim başka bir korsana ve Tal Verrar bana tezahürat ederken teker teker mezbele derinliklerine atacağım başka bir mürettebata kavuşacağım.
Ama biz...
Niyetlendiğiniz yoldan olmasa da bana ihtiyacım olanı verdiniz dedi Stragos. Çavuş bu mahkumları tutuklarken günahhanede herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı?
Requiem binaya girmemize izin vermedi gözetici.
Demek binaya girmenize izin vermedi diye tekrarladı Stragos. Belli ki her sözcüğün tadını çıkararak. Böylece gayri resmi bir geleneği benim yasal otoritemin üstünde tuttu. Dolayısıyla da bana askerlerimi müfrezeler halinde oraya yollamam ve o satılmış inzibatların yapmayacaklarını yapmam için bir sebep verdi. Yani o piç kurusunu bir hücreye tıkmak. Bakalım Priori'deki sevgili dostlarının faaliyetleri hakkında ne kadar sessiz kalabilecek. Nihayet elime bir mücadele şansı geçti. Artık sularımda daha fazla karışıklık çıkarmanıza gerek kalmadı.
Stragos seni orospu çok...
Hatta dedi Aaron, size de gerek kalmadı.
Bir anlaşma yapmıştık.
İtaatsizlik kaldırmayacak tek bir konuda beni hor görmeseydiniz o anlaşmaya uyacaktım da.
Stragos öfkeden titreyerek ayağa kalktı.
Size rüzgar üstü kayasındaki adamlarla kadınları sağ bırakmanızı söylemiştim.
Ama biz diye başladı Loke, sonra da şaşkınlıkla kala kaldı. Akıla yazı kullandık ve onları canlı...
Askerlerimin boğazını kestiniz dedi Stragos. Sadece çatıdaki ikisi hayatta kaldı. Herhalde yukarı tırmanıp işlerini bitiremeyecek kadar tembeldiniz.
Biz öyle bir şey yapma.
O gece adama başka kim baskın düzenledi Costa? Orası hacılar için bir mabet sayılmaz değil mi? Siz yapmadıysanız tutsakların yapmasına izin verdiniz. Her halükarda suç sizin.
Stragos, neden bahsettiğin hakkında sahiden de hiçbir fikrim yok.
Fikrinin olmaması dört adamla kadını geri getirmeyecek değil mi?
Aaron ellerini arkasında kavuşturdu.
Böylece işimiz bitti. Konuşma şeklin, sesindeki kibirli ton, dilindeki hayasızlık. Kulak zarlarımı adeta zımparalıyorsun efendi Costa. Talverrara sadık askerleri katlettin. Sana ne rahip, ne tören, ne de bir mezar tahsis edilecek. Çavuş kılıcını ver.
Gözlerin çavuşu öne çıkıp kılıcını çekti ve silahın kabzasını Arhon'a doğru çevirdi.
Stragos dedi Can, son bir şey daha var.
Loke dostuna doğru döndüğünde onun hafif bir tebessüm ettiğini gördü.
Bu anı kahrolası ömrümün sonuna kadar hatırlayacağım. Sen ne?
Stragos cümlesini asla tamamlayamadı. Zira göz çavuşu kılıç tutan kolunu ansızın geri çekti ve silahın kabzasını Arhon'un suratına çarptı.
9. kısım. Olay şöyle gelişti. Gözler Loke ile Jan'ı Requi'nin avlusundan alıp demir parmaklıklı pencereleri olan ağır bir faytona bindirdiler. İçlerinden üçü onlarla beraber kabine girdi, ikisi atlarla ilgilenmek üzere yukarı çıktı ve üçü eskort olarak yanlara geçti. Altın basamakların en yüksek taraçasındaki sokağın sonunda faytonun bir alt kata inen dönemeçli rampaya girmek için sola sapması gereken yerde başka bir fayton ansızın yollarını kesti. Gözler bağırarak tehditler savurdular. Diğer faytonun sürücüsü bol bol özür dileyip atlarının son derece inatçı olduğunu söyledi. Sonra arbalet kirişleri tınlamaya başladı ve ok yağmuruna hazırlıksız yakalanan sürücüler ile eskortlar bulundukları yere yığıldılar. Sokağın her iki yanında beliren üniformalı inzibat timleri değneklerini ve kalkanlarını çevredekilere doğru salladı.
''Yürüyün!'' diye bağırdı adamlar.
En akıllıları çoktan saklanacak bir yer bulmuş şaşkın görgü tanıklarına.
Görecek bir şey yok. Bu sadece Arhon'u ve konseyi ilgilendiren bir mesele.
Arabanın dışındaki cesetler yere düşüp parke taşlarına çarparken faytonun kapıları savrularak açıldı ve içerideki üç asker vurulan silah arkadaşlarına yardım etmek amacıyla nafile bir uğraş verdi. İki inzibat timi daha tesadüfen olaya müdahale eden sivil kıyafetli vatandaşların da yardımıyla hücuma geçti ve üç gözü de zapt etti. İçlerinden biri o kadar büyük bir hışımla karşı koydu ki kazara öldürüldü. Diğer ikisine ise kısa sürede faytonun yanında diz çöktürüldü ve maskeleri çıkarıldı. Derken Leonis Cordo maske hariç son ayrıntısına kadar eksiksiz bir göz üniformasıyla ortaya çıktı. Peşinden neredeyse eksiksiz kostümler içinde 7 adam ve kadın daha geldi. Yanlarında Loki'nin tanımadığı genç bir kadın vardı. Genç kadın esir alınmış iki gözün önünde diz çöktü.
''Seni tanımıyorum'' dedi kadın sağdaki göze.
Adam daha neler olduğunu bile anlayamadan inzibatlardan biri onun boğazını kesti ve cansız bedenini yere itti. O sırada diğer inzibatlar da sokaktaki cesetleri çabucak saklamakla meşguldüler.
''Sen'' dedi genç kadın hayatta kalan yegane gözü süzerek. ''Lucius Caulus, seni tanıyorum.''
''Beni hemen öldür'' dedi adam. ''Sana hiçbir şey söylemeyeceğim.''
''Elbette'' dedi genç kadın. ''Ama bir annen var ve siyah eller hilalinde çalışan bir kız kardeşin. Ayrıca balıkçı teknelerinde bir enişten ve iki yeğenin.''
''Canın cehenneme'' dedi Caulus. ''Buna cesaret edemezsin.''
Ederim, hem de gözlerinin önünde edeceğim. Her birini seninle aynı odaya sokup teker teker geberteceğim. Sen de onları sadece birkaç kelimeyle kurtarabileceğini bilerek ölmelerini seyredeceksin.
Kaulus boynunu büküp ağlamaya başladı.
Lütfen dedi, bu mesele aramızda kal.
Tal Verrar hala ayakta Kaulus. Tal Verrar Arhon'dan ibaret değil ama seninle oyun oynayacak vaktim yok.
Sorularıma cevap ver, yoksa aileni buluruz.
Tanrılar beni affetsin dedi Kaulus başını olumlu anlamda sallayarak.
Mon Magisterie'ye döndüğümüz zaman kullanmanız için size özel bir şifre veya prosedür öğretildi mi?
Hayır.
Çavuşuna tam olarak hangi emirlerin verildiğini duydun.
Kısa sorgu tamamlandıktan ve Kaulus cesetlerle beraber arabaya bindirilip oradan götürüldükten sonra yalan söylediği takdirde karşılaşacağı sonuçlardan korkmaya devam etmesi için onu hayatta bıraktılar. Sahte gözler gerçeklerin silahlarını ve koşumlarını kuşanıp pirinç maskelerini taktılar.
Sonra fayton tekrar yola çıktı ve Stragos'un casuslarından biri onlardan önce koyu geçip gördüklerini anlatır korkusuyla iç rıhtımlarda bekleyen tekneye doğru ilerlerken giderek hızlandılar.
Pusu umabileceğimiz kadar iyi geçti dedi Leonis faytonun içinde ikiliyle beraber oturarak.
Bu sahte üniformalar ne kadar inandırıcı olur diye sordu Loki.
Sahte mi? Yanlış anlamışsın. İşin zor kısmı bu üniformaları elde etmek değildi. Stragos'un kuvvetlerinin arasındaki sempatizanlarımız bize bunları bir süre evvel temin ettiler. Asıl zor olan şey kahrolasıca maskeler. Her gözün tek bir maskesi vardır ve yedeği verilmez. Onlara aile yadigarı gibi muamele ederler. Ayrıca onlara bakarak öyle çok zaman harcıyorlar ki yakın bir kopyası bile hemen fark edilir.
Kordo maskesini gösterip sırıttı. Bu geceden sonra bu lanet şeyleri bir daha asla görmemeyi umuyoruz. Bu arada o muşamba tüplerin içinde ne var?
Requin'den bir hediye dedi Loki.
Konu dışı özel bir meseleye istinaden.
Requin'i iyi tanır mısınız?
Terrin İmparatorluğu'nun son dönemlerine ait sanat eserleri konusunda ortak zevklere sahibiz dedi Loki gülümseyerek.
Hatta kısa bir süre önce değiş tokuş ettiğimiz bazı eserler bile oldu.
72. ayrımın sonu. Sayfa 670.